Ayrım 25, sayfa 326, 19. Dava bitmek üzereyken ve herkesin heyecan içinde kararın açıklanmasını beklediği sırada sarsıcı bir haber yayınlandı gazetelerde. Başbakan Plasiras, casusluk suçuyla yargılanan kadınların idam edilmelerine karşı çıkacak. Bu ne demektir? Erkekler öldürülecekler miydi yani? İdam kararları yasal süre içerisinde ifaz edilecektir. Bu konuda Plasiras ve Venizelos arasında anlaşma olmuştur. Bundan dolayı hükümet krizi atlatılmıştır. Başbakan demek yalnız kadınların kurşuna dizilmelerine karşı çıkmış. İnfaz insan duyguları için utanç verici bir olaydır. Özellikle küçük çocuk sahibi olan kadınlar söz konusu oldu mu dediğini yazıyordu gazeteler. Sotiri ile birbirimize baka kaldık. Haber bizi allak bullak etmişti. Elinin yüreği parçalanıyordur şimdi mutlaka. Çifte mahkumiyet. Gazeteyi bırakıp acele ile giyiniyorum. Bugün dava sona erecek. Vasiliki nene ile birlikte askeri mahkemeye erkenden gitmemiz gerek. Sotiri gazetedeki haberin devamını okuyor. En önemli bölümü okumamışız, dinle. Başbakan Plasiras şu açıklamayı yapmıştır. Seçim öncesi verdiğimiz sözlere bağlı kalmaktayız. 1 Kasım 1951 tarihine kadar işlenen suçlar bağışlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra komiserce işlenecek suçlar için kanunlar çerçevesinde işlem yapılacaktır. Belhani'yi kurtarmak istediğinde hala galiba dedim. Ancak açıklamaları karışık, çok karışık. Açıklamalarında çelişki var. Düşüncelerimi tamamlayamadım. O anda her zamankinden çok bir umut ışığı arıyordum. Arsakio'da nine ile buluşmak üzere yola çıktım. Tek istediğimiz bir kenarda durup insanlarımıza bakmak ve onlara doymaktı. Acaba bir daha görebilecek miydik? Salona girmemize izin vermiyorlar. Güya salon dolmuş. Ne zaman doldu? Kimlerle doldu? Sokakta olduğumuz yerde çakılıp kaldık. Celse zamanı gelmedi diyor. Binadan uzaklaştırıyorlar bizi. Arsakio binası çevresinde dolaşmaya başladık. Hapishane arabasına inerlerken onları belki görürüz umuduyla. Şimdi de salon doldu diyorlar. Girmek zorundayız, anlıyor musunuz? Davanın son günü bugün diyorum jandarmalara ve aralarından geçmeyi deniyorum. İletiyorlar beni. Nine, olay çıkarmaktan her zaman kaçınmasına karşın onları azarlarcasına konuşuyor. Analarınız yok mu sizin? Bir anneyi yakın ateşin ne olduğunu bilmez misiniz? Alt kata iniyoruz. Avukatlarla gazetecilerin oturdukları kahveyi belki bir tanıdık buluruz da içeriye girmemize yardımcı olur umuduyla. Masalarda salt yargılananların yakınları oturuyor. Onlar da bizim gibi dışarıda kalmışlar. Yüzleri soluk. Hüzünlü analar kahvelerini yudumluyorlar sessizce. Evvelce bizleri birleştiren duygular da yok olmuş sanki. Şimdi bizden de çekiniyorlar. Belki korkudan, belki utançlarından. Çocukları doğru bildiğimiz yoldan sapmışlar. Nine gitmek istiyor, dayanamıyor. Ben kalıyorum. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Salonun çevresinde dolanmaya başlıyorum. Bir şeyler duymaya, bir şeyler sezinlemeye çalışıyorum. Bir avukatın yolunu kesiyorum. Galeo'ya haber salıyorum. Bir yolunu bulursa dışarı gelsin diyorum. Sonra kahveye gidip bekliyorum. Çok gecikiyor. Acaba bugün davayı ara vermeyecekler mi? Zaman durmuş sanki. Oksijen eksilmiş gibi. Öğleye doğru Mina'yı görüyorum. Ağır adımlarla ilerliyor. Her zaman sola eğik olan kafası şimdi omuzuna değiyor. Doğru dürüst konuşmak için çok çaba gösteriyor ama beceremiyor. Sürekli burnunu çekiyor, gözlüklerini siliyor. Ne oldu Mina diyorum. 52. kez söz istedi ve konuştu. Kimse beklemedi bunu diyor. Başbakan'a yanıt mı verdi diye soruyorum. Kafasını sallıyor evet dercesine. O hovardaca bağışlamalarını suratına fırlatıp attı. Bunu bekliyordum dedim ellerimi ovarak. Öfkesini kontrol ederek konuştu. Soğukkanlıydı, gururluydu konuşurken. Oysa ikinci kez konuşacağından hiçbirimizin haberi yoktu. Nico'ya da söylememişti. O da ürktü, heyecanlandı. Sonra cebinden bir kağıt çıkarıp verdi. Yardımcım ikinci konuşmasını not etti dedi. Kağıdı aldım. Ellerim titriyordu. Parkinson olmuştum sanki. Ah benim cici bebeğim ne yazık. Kurdun elinden kurtulamayacaksın. Sayın yargıçlar, beni ilgilendiren bir konuya açıklık getirmek üzere birkaç söz söylemek istiyorum. Gazetelerde başbakanın açıklamalarını okudum. Küçük çocuk sahibi olan kadın mahkumlar idam edilmeyeceklermiş. Ben hem kadınım hem de küçük bir çocuğum var. Bu nedenle bu can sıkıcı ayrıcalığı kabul edemeyeceğimi söylemek istiyorum. Başbakanın açıklamasından bu davanın politik olduğu, casuslukla hiçbir ilgisi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bir annenin ölümünden halkın duygularının incineceğini düşünüyor olsa gerek başbakan. Ama Belluani, Lazeri'ydi ve diğer kurbanlardan duyacağı acıyı hiç hesaba katmamaktadır. Halka barışı getireceğini, Eskisinin unutulmasını istediğini söylemişti. Oysa yine kana boyuyor ülkeyi. Halkın gözyaşı dökmesine neden oluyor. Başbakanın bana tanıdığı bu hüzün verici ayrıcalığı kabul etmiyorum. Yaptığım iddia edilen suçumun bağışlanmasını istemiyorum. Bana karşı iyilikseverlikle davranılmasını kimseden istemiyorum. Minas heyecanlıydı, şunu mırıldandı. Eli dönüp yerine oturduğunda Niko'nun gururlu bakışlarını sözcüklerle ifade etmem olanaksızdır. Salondaki ışıklar söndü. Askeri mahkemenin kapıları kapandı. 15 gündür sürekli olarak o salonda yaşamla ölüm, yiğitlikle ayıp savaşım halindeydi. Rütbeliler toplantıya çekilmişler. Tüm Yunanistan'ın nefesi kesilmiş, kararlarını bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bir askeri aracın çiğnendiği bir çocuğun korkusuyla bekliyoruz. Bir ameliyathanenin önünde, bir askeri aracın çiğnediği yakınının yaşayıp yaşamayacağını öğrenmek için bekleşenler gibi tıpkı. Çok açıktı. Belioane davası gizli bir başka davanın uzantısıydı. Başka bir davaya bağlıydı yani. Bu dava uzun süre önce başlamıştı. Amaç parlamenter sistemi yıkmaktı. Hatta suçlu sandalyesine oturanlar arasında, görece de olsa komünistlerle işbirliği suçundan, başbakan plastrasında bulunduğunu söyleyenler bile vardı. Suçlu başbakanla ilgili haberler karışıktı, çelişkiliydi. Kimileri onun hala dimdik ayakta durduğunu söylüyor, kimileri ise teslim bayrağını çektiğine inanıyordu. Bu teslim bayrağının ilk belirtisi İdea örgütünün aklanmasıydı. Bu örgüt, Mayıs 1951'de iktidarı ele geçirme girişiminde bulunmuştu. Orduya dokunmak olası mı? Darbeyi hazırlayan subayların askeri mahkemeye verilmeleri düşünülemezdi. Amerikalılar da direnmişlerdi. Hükümet ordunun çözülmesine yol açmaktadır. Böylece müttefik cephenin gerisine bir beşinci kolun oluşmasına olanak vermektedir diyorlardı Amerikalılar. İşte bu suçlamanın ağırlık kazanması için de 29 komünistin yargılanması sahnelendi. Demokrasinin boynuna sıkıca bağlanmış bir taştan başka neydi ki bu? Korkulu rüyalar gören başbakan, İdea örgütünün aklanmasıyla kendisini kurtarabileceğini düşünmüş olsa gerek. Ama attığı imzanın mürekkebi kurumadan ondan yeni bir kanıt istemişlerdi, pişmanlık duyduğunu gösterebilmesi için. Belioane ve arkadaşlarının kellelerini. Oysa yakınları başbakanı uyarmışlar. Dikkatli olmalısın, yasal bir başbakan olarak seni uzaklaştıramıyorlar. Bu nedenle kendi kendini öldürmeni sağlamak istiyorlar. İdamları onaylarsan, gerçek desteğin olan, sana oyunu veren halkı yitireceksin. Kurşuna dizilecek mahkumlarla birlikte başında bulunduğun EPEK partisini de toprağa gömeceksin demişler. Öte yandan sağ da sesini yükseltmekteydi. Söylenenlere kulak asma, onaylayacağın idamlarla hem durumunu sağlamlaştıracak hem de Amerikalıların desteğini kazanacaksın. İdam kararlarını onaylamazsan, Papagos seni birkaç gün içinde iktidardan düşürür. Halkın desteğini yitirmen söz konusu olamaz. Alacağın barışçıl önlemlerle sana olan güveni sağlamlaştıracaksın. Demokrasiye dayanan politikayı uygulayabilmen için Belioane'nin kellesini uçurman gerekir. Askeri mahkeme salonunun ışıkları yeniden yanıyor. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Herkes ayakta. Başkan kararı açıklıyor. Majeste Elen Kralı adına, askeri mahkeme toplanarak mahkemenin reddi istemek kabul edilmemiştir. Ceza kanununun maddesine göre ler suçlu bulunmuştur. Aynı kanunun maddesine göre ler beraat etmişlerdir. Beraat edilenler çeşitli ihbarlar yapan eski suçlulardır. Oy birliğiyle karar verilmiştir. Oy birliğiyle suçlu görülmüşlerdir. 8 idam kararı. Niko Belioane 2 kez idamla, İlia Argiriadi 2 kez idama, Başis çözülmesine karşın, Lazariadis, Elionidu, Kalumenos ve Bispianos idama mahkum edilmişlerdir. Analar ağlıyor, çocuklar gözyaşı döküyor. Ben de kendimi tutamıyor, ağlıyorum. Kendimi dik tutmaya çalışıyorum. Dayan Vasilikinine, dayan. Sen de küçük bebek, sadece salıncağında umutsuzluk sözcüğünü söyle. Bu zor sözcüğü söylemeye çaba göster, çaba göster. Akdeniz, cenaze arabası denizidir sanki. Akdeniz insanları çok fazla sıcakkanlı. Güneşi yakıcı, rüyaları sıcacık, şarkıları tehlikeli. Yeni şarkılar için bir deneme. Biraz rock, biraz serinletici Coca-Cola, bir buzdolabı, beyin yıkamak için olağanüstü bir yıkama makinesi. Ey elenler, kendinizi yenileyiniz. Milliyetçiliği tümüyle benimseyiniz. Amerikan markalarını yeğleyin. Onlar Alman, İngiliz markalarından üstündür. İnanın. Temsil sona erdi. Salon kapanıyor. Nereye gitsem? Her taraf karanlık, zifiri karanlık. Tüm yollar çıkmaz. Ağzımı açıp imdat diye bağırmak geliyor içimden. Ama sesim çıkmıyor. Bugüne dek bütün varlığımıza inanıyorduk. Belirli bir rolümüz vardı. İyi, kötü, önemli, önemsiz. Bizim de belirli kişiliğimiz vardı. Bize karşı olanların da. İsimlerimiz, sıfatlarımız vardı. Bize yiğit derlerdi, kötü derlerdi, ajan derlerdi, hain derlerdi. Korkudan gelen, çıkarların zorladığı profesyonel hainler. Gözlerinizi arayıp duruyorum. Yaşlı, korku dolu, nefret dolu gözlerinizi. Akdeniz'de ölü balıkların gözleri gibi olmuş gözlerinizi. Hükümet de muhalefet de göstermelik. Gerimizde 20. yüzyılın ikinci yarısında emperyalizmin korkunç ayıpları. Müttefiklerin Doğu Akdeniz'deki güç gösterileri, güçlü Amerikan 6. filosu Yunan ve Türk limanlarını ziyaret edecek. Lizbon'daki Atlantik Antlaşması ile ilgili toplantı zaferle sonuçlandı. Atom bombardıman uçaklarıyla roket uçakları için 200 büyük hava üssü yaptırılacak. General Eisenhower'ın emrine 50 tümenle 4000 uçak veriliyor. Bu uçaklar bir senede iki katına çıkarılacak. Bay Acheson EDA Partisi'nin varlığından tedirgin oluyor. Büyük Britanya, Yunanistan'daki ve tüm Akdeniz ile Orta Doğu'daki nüfuzunu yeniden elde etmek amacında. İngiltere ile Amerika arasında anlaşmazlık tehlikesi belirdi. Ellen politikacılarının bu konuda duygulu ve dikkatli olmaları gerekiyor. Kıbrıs adası Amerikalara üs olarak veriliyor. General Eisenhower yeni bir savaştan söz ediyor. Stalin yeni bir savaşa inanmıyor. Kapitalizm ve komünizmin bir arada olması olasıdır. Atlantik Antlaşması Batı Almanya'nın silahsızlanmasını olumlu karşılıyor. Ve insanlarımızın ölmeleri gerekiyor. Alman işgali sırasındaki direnmeyi yaratan kuşak yok olmalıdır. Bu konuda doğal olarak demokraside. Gerek bu kuşağın gerekse demokrasinin insanlarımızın belleğinden ateş ve demirle silinmesi zorunludur. Doğru yoldan sapmalar, kaos, umutsuzluk, bölünmeler. Kimdir kabahatli olan? Onlar mı? Bizler mi? Sen mi? Ben mi? Atın üzerlerinizden sorumlulukları, yok edin programları, ağır suç işlemekten çekinmeyin ve alçalın, durmadan alçalın, alçalın. İnsanlarımız kişiliksiz, sözcüklerimiz içeriksiz, görüşlerimiz boş olmalı. Ülkemizdeki sirkler çoğalmalı, kerhaneler çoğalmalı, mezarlıklarımız çoğalmalı. Ama Kore'ye gönderebileceğimiz güçlü vücutlara da gereksinmemiz var. Niko Bellinelli, niçin bağımsızlık bayrağını kaldırmak istedin? Niçin Rodos ve Kıbrıs arasındaki ıssız bir adada Amerikalıların üs inşa ettiklerini açıkladın? Ve sen cici kız, Bob olarak bilinen mavi gözlü Driscoll'a, o şişman kısa boylu Amerikalı'ya neden hakaret ettin? Gülüyor musun? Öyle yazdı gazeteler. İdama mahkum edildiğini duyduğunda alaylı alaylı gülümsüyor musun? Ne gereği var yiğitliğin, temiz karakterin, vatanseverliğin, vatan için kendini vermenin? Ucuz vatanseverlik numaraları yapacak, bizi eğlendirecek sirklerle ülkeyi doldurmaktır amaçları onların. Ve bizler, gelecek mutlu günlerin yaratıcıları olma sevdasından vazgeçmek istemiyoruz. Açık denizlerde korkunç dalgalarla boğuşuyor, bize mutluluk verecek sakin kıyılara varmak için savaşım veriyoruz. Gözlerimi güçlükle açıyorum. Nasıl oldu da birdenbire yatağımda buldum kendimi? Yanımda Sotiri, uyanık, nabzıma bakıyor. Başıma ıslak havlular koyuyor. Seninle beraber gelmemi istemedin diyor. İyi ki mahkeme binasının dışında beklemişim seni. 50'yi geçen davadan sonra olduğu gibi Averof hapishanesine çocuğunun yanına götürmelerini bekledim. Götürmediklerini öğrenince de ne yapacağımı bilemedim. Gücüm kesildi. Nereye tıktılar onu diye sordum hapishane bekçisini. Keşke bilsek de söylesek emniyette olabilir dedi. Avukat Mina'yı bulmaya çalıştım. Yoktu ortalıklarda. Bürodan büroya koştum. Belki diğer avukatlardan öğrenirim umuduyla. Öğleden sonra saat 3'e doğru avukatlardan birinin yardımcısını buldum. Emniyette tutuyorlar onları dedi. Sürekli olarak orada tutmak istemişler ama girişimlerimiz sonucunda bunu başaramadılar. Şu anda sanıyorum hapishaneye götürüyorlar. Hangi hapishaneye diye sordum. Bilemem. Önemli olan onları polisin elinden almaktı. Bilirsiniz, bir uygunsuzluk başka uygunsuzlukları da getirebilir. Ateşim sürüyordu ama tüm benliğimdeki stresle nineye gidip ona bilgi vermeyi başardım. Ah, belirtiler çok kötü dedi büyük acıyla. Bu kez yiyecekler onları. Eve döndüm, yüzüstü yatağa yattım. Dermanım kalmamıştı, bitkindim. O denli ki öldürmeye kalkışsalar karşı gelebilecek durumda değildim. Ama büyük laf söylememeli. Kapı çalındı ve o denli ısrarla çalındı ki kalktım. Kapıda hapishanenin bir kadın memurunu gördüm. Bizimkiler bu kadına güvenebileceğimi söylemişlerdi. Ellie'yi Avrupa hapishanesine götürmüşlerdir diye düşündüm ve gözlerimi kadının üzerine diktim. Ne oluyor diye sordum. Bugün çok korktuk. Öğleden sonra polis geldi ve çocuğu götürmek istedi dedi. Duyduğum korkuyu anlatabilmem olası değildi. Telaş etme dedi sonra. Tehlike geçiştirildi. Tutuklular gizliyorlar çocuğu. Nerede gizlediklerini, hangi koğuşta bulunduğunu da kimse bilmiyor. Elimle ağzımı kapatıyorum. Ağlamamak için çaba gösteriyorum. Ve kadın konuşuyor. Durmadan konuşuyor. Onu etkilemiş bir rüya anlatıyormuş gibi tıpkı. Polisin çocuğu almak üzere hapishaneye geldiği duyulur duyulmaz bebeği gizlediler. Tutuklu kadınlar 700 kadardı. Yan yana durdular. Bir duvar oluşturdular sanki. Çocuğu annesinden başka kimse alamaz dediler. Baş gardiyan durumu açıklamak istedi ama kimse onu dinlemedi. Ve yürümeye başladılar. Yavaş yavaş yürüyorlardı. Çevreye gözdağı verircesine. Gözlerinden kıvılcımlar fışkırıyordu. Kadın gardiyanlar da korktular. Geri geri gitmeye başladılar. Demir kapıya varınca kaçmaya başladılar. Hapishane yöneticisi konuyu görüşmek üzere bir heyetin oluşturulmasını istedi. Hapishanenin altını üstüne getirecekti tutuklular. Yönetici durumu idare etmek istedi. Ne konuştular bilemiyorum. Ama polis direnemedi, bırakıp gitti. Ben izinliydim, çıkmak üzereydim. Sizinkiler sana gelmem için rica ettiler. Hapishane müdüresine gidip görmeni istiyorlar. Durumu ondan öğrenebilirsin. Karanlık bassın diye bekledim. Beni kimse görmesin istedim. Sakın bunları benden öğrendiğini ağzından kaçırma. Hem ekmeğimden olurum, hem de gerektiğinde her yere koşan bir arkadaştan yoksun olur seninkiler. Kadın daha evden çıkmadan ben dışarı fırladım. Şimdi hapishane müdüresi beni kabul etmemezlik edemezdi. Çocuğun tehlikede olmadığını söyledi. Tutuklular çok heyecanlanmışlar ve durumu iyice anlamadan eyleme geçmişlermiş. Durum bu dedi. Öğleye doğru hapishanenin kapısına kapalı bir hapishane arabası geldi. Arabanın içinde kadınlar vardı. Buraya getirecekler sandık ama arabadan çıkmadılar. Yetkililer Ellie'nin çocuğunu yanına alması gerektiğini düşünmüşler. O kadar. Alıp da nereye götürecekti dedim. Bunu bilemem dedi. Böyle durumlarda gizlilik sürer, bilirsin. Ellie'nin yakın arkadaşlarının Eleni ile görüşmek istedim. Müdüre kararsızdı, duraksadı ama en sonunda isteğimi kabul etti. Eleni'yi getireceklerdi ama bir gardiyanın da hazır bulunacağı nöbetçi odasında benimle konuşturacaklardı. Kimseyi dinleme dedi Eleni. Çocuğu alıp götüreceklerdi ama bunlar bize sökmez. Müdürenin hapishane arabası için söyledikleri doğrudur. Gerçekten hapishanenin önünde kapalı bir araba durdu. Bizimkiler pencereye çıktılar. Ellie'ye seslendiler. Çocuğu onun almasını istediler. Gelmedi. Yanıt da vermedi. Belki de yanıt vermesini engellediler. Ama belki de arabanın içinde yoktu. Arabanın içinde olmuş olsa bile çocuğu başkasına teslim etmeyecektik. Çocuğu hemen alayım, ninesine götüreyim dedim. Hayır, senin derdini çok yapman gereken işler var. Ne senin evinde, ne de babaannesinin evinde buradaki gibi güven altında olamaz. Ayrıca çocuk tedirgin olacak. Bize alıştı gibi. Yemeğini veriyoruz, ona iyi bakıyoruz. Bunu hiç düşünme. Onlar için bir şeyler yapmaya çalış, durma git. Deneyimlerimiz var bizim. Buna benzer durumlarda akrabaların harekete geçmeleri yararlı olabilir. Onları Azrail'in elinden kurtarabilirsiniz belki. Biz yeniden açlık grevine başlayacağız. O saatte nereye gidebilirdim ki? Doğru Esa'nın evine koştum. Olmaz böyle şey dedi. Çocuğu yok etmek kimin işine yarar? Sonra neden dedi. Babasının annesinin kellelerini istedikleri gibi çocuğu da yok etmek isteyebilirler dedim. Elsa beni yatıştırmak istedi. Bak otur, Yorgo'yu bekle. Neredeyse gelir dedi. Bu benim için en iyi teskin edici ilaçtı. Onu bir koruyucu gibi düşünmeye başladım. Gelse, bir an evvel gelse diyordum içimden. Geldi, konuştuk ve büyük bir boşluğun içinde bulunduğumu anladım. O eski umut kalmamıştı onda. Ölümleri doğal olacak demişti. Şimdi başını öne eğiyor ve evden ayrılırken bana ancak bir umut ışığı verebiliyordu. Hükümette kaldığım, istifa etmediğim sürece onları kurtarmamızda hala umut var demektir, diyordu. Eve döndüm ve hemen telefona sarıldım. Avukat Mina'yı aradım. Götürülecekleri yeri öğrenebilirim belki. Kaliteya'ya götürdüler. Yarın onları görebileceğimi sanıyorum, dedi. Biz görebilecek miyiz, diye sordum. Buna çalışacağız. Siz de çalışın. Kendi olanaklarınızı da kullanın. Yine kovalamaca başladı. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar ziyaret izni koparabilmek umuduyla ilgililerin peşinden koşuyorum. Hava saatten saate gerginleşiyor. İnfazlar üzerine politik çatışmalar gittikçe sertleşiyor. Çok garip söylentiler yayılıyor çevreye. Hükümet her an düşebilir. Bunu Biorefo'yu sağlayacak, Yos isteyecek, Venizelos zorlayacak, ekonomik kaos yüzünden hükümet ayakta duramayacak, ordu darbe yapacak. Belki de Plasiras'ın kendisi kendini düşürmek isteyecek. Çünkü barışı sağlama girişimlerini sürdürdüğüne inandıracak ve kendini kurban gibi gösterecek, böylece de komiserin desteğini sağlayacak. Belki de İngiltere kralının cenazesinden henüz dönen Kral Paul düşürecek hükümeti. Ülkenin politik yaşamında temel konu ise infazlar. Plasiras buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Acaba kendisi de ne yapacağını biliyor mu? Parti kavgalarında da temel rolü her zaman olduğu gibi saray oynamaktaydı. Kralın sarayı ise faşizmin yuvası, yabancı çıkarların merkezi ve alt dilekçelerini geri çevirirken zevk duyan, ateist sözcüğünü gökteki meleklerden gelen sesler kadar güzel bulan iğrenç bir yerdi. Ama bir gerçek de vardı. Kral sarayı eski güçlü durumunu sürdüremiyordu. Buna neden salt İngiliz-Amerikan rekabeti de değildi. Saray eski geleneksel İngiliz dostluğunu bırakmış, Amerikalara yeltenmeye başlamıştı. Ama sarayın çocuğu olarak bilinen Papagos'a, Kraliçe Frederica ve Kral Paul'un antipatisi de Pentagon ve NATO'nun projelerini bozuyordu. Papagos yabancı güçlerin güvendikleri kişiydi ve başbakanlık için o tek adaydı. Öte yandan Plasiras da Kral Sarayı ile Pentagon ve NATO arasındaki bu anlaşmazlıktan yararlanmayı deniyordu. Ne ki Amerikalılar ciltlerini serin kanlılıkla çiğniyor ve zaman zaman o safkan Glicksburg hanedanı mensuplarının üzerine şöyle bir tükürük atıyorlardı. Biz şaka kaldırmayız. Washington'dan zaman zaman tehditler savruluyordu. Kral, krallığını bilmeli, ülkenin yönetimine karışmamalıdır deniliyordu. Şimdi mi geldi bu akıllarına? New York Times'ta yayımlanan Yunanistan'ın politik durumu ve kral ile kraliçenin oynadıkları rol ile ilgili bir yazı sarayı allak bullak ediyordu. Şöyle bitiyordu yazı. Kral Paul tahtını partiler üstü bir duruma getirmek zorundadır. Yoksa kalıcılığı üzerine bir takım kuşkular uyanabilir. Bu açık bir tehditti. İngiltere acaba tepki gösterecek miydi? İngiltere Büyükelçisi'nin infazların yapılmaması için girişimlerde bulunduğu söylentileri yayılmaya başladı. İngiliz kamuoyu da Beliarnis sorununu heyecanla izliyordu. Güçlü işçi sendikaları harekete geçmişlerdi. Düşünürler, milletvekilleri de harekete geçmişlerdi. Kandenburg Piskoposu'nun yaptığı açıklamalarda geniş yankılar uyandırıyordu. Papagoz yanlısı basın, başpiskoposa da kızıl damgasını vurmaktan çekinmiyordu. Başpiskopos özetle şunları söylemişti. Meluani ve arkadaşlarının idam edilmesi insanlığa karşı işlenecek bir cinayet olacaktır. Bu cinayetin Hitler'in işlediği cinayetlerden farklı olmayacağı kuşkusuzdur. Geçen her saniye yeni bir heyecan getiriyordu. İnfazların yapılması için verilecek emirle ilgili yasa 5 günlük bir süre tanıyor. Bu süre yarın tamamlanıyor. İnfazlar yapılmayacaktır. Başbakan Plasiras, Milli Savunma Bakanı Sakellario ile Adliye Bakanı Papaspirio'ya yazılı emir vererek idama mahkum edilen 8 kişinin infazlarını durdurtmalarını istedi. Yazılı emirde belirtildiğine göre bağışlama komisyonu kararını açıklamadan hiçbir infaz yapılmayacaktır. Başbakan Plasiras, bağışlama komisyonundan destek alabileceğini düşünüyor, diyordu avukat Mina. Ama bu komisyon hiçbir zaman hiçbir komünist mahkumun af dilekçesini kabul etmemiştir. Anlıyor musun? Hiçbir af kararı almamıştır. Ama şunu da eklemem gerekir. Tüm işbirlikçilerin cezalarını indirmiştir. Bu komisyona halk ölüm komisyonu adını takmıştır. Komisyonun 3 yıl önce onayladığı ölüm kararını bugün basına veriyoruz. Daha sonra bu ölüm kararlarını temiz bozmuş, 3 ya da 5 yıllık hapis cezalarına çevirmiş. Ama bu arada birçok mahkum idam edildi. Saatler ağır, çok ağır, karanlık kara, kapkara. Eisenhower Ankara'ya, Atina'ya gelecek. İnsanlarımızın idam edilip edilmeyeceği kararını bu adam verecekmiş. Kore'de ölecek çocuklarımızı da bu adam belirleyecekmiş. Hükümeti kimlerin kuracağını, kimlere gem vurulacağını, fırınların her birimize günde kaç gram ekmek vereceğini hep bu adam belirleyecekmiş. Halkın ekmeği için piyasaya sürülecek devlet buğdayının miktarını da Amerikalı yetkililerden Lapham ve Jenkins belirleyecekler. Bu arada izlenmesi gereken politikada pohpohlamalar ve kimi övgülerle vurgulanmaya başlamıştı. Sadece Eliste gazetesi şunları yazıyordu. Bağımsızlık politikası Moskova politikasından başka bir şey değildir. Papagos yanlısı basında aynı doğrultuda yayın yapmaya başlamıştı. Amerikalıların isteklerini tartışmak değil, sezinlememiz ve tezelden yerine geçirmemiz gerekir. Kral sarayında verilen ziyafetler 17. yüzyıl saray eğlencelerini andırıyordu. Bu ziyafetler sırasında kimi zaman gizli kimi zaman açık görüşmeler, tartışmalar yapılıyordu. Kral, NATO başkomutanı ile bir süre çalıştı. Hükümet çevreleri iyimserdi. Kendi amaçları doğrultusunda Amerikalara yanaşmaya başladılar. Hükümet sorunu diye bir şey yoktur. Plastira, Purifoy arasında samimi bir görüşme yapıldı. Gios sürekli olarak Venizelos, Rendis, Moachos ile görüşmeler yapıyor. Acaba bu Amerikalı Yunanlı politikacılara neler vaat ediyordu? Karşılık olarak neler istiyordu? Başbakan Plastiras da bir basın toplantısında şunları söylemekten çekinmemişti. 4 yıllık iktidar süremizi tamamlamak kararındayız. Papagos'un partisi umutlanmasın. Ne acı. Bir mahkumun kendi kendini aldatması.